Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain ve ba'd. Yani şimdi İbn Haldun rahimullah mukaddimesini bitirdi. Şimdi birinci kitaba girecek. O da tercüman toplumsal yaşam ve toplumsal yaşamda görülen bedevilik, şehirleşme, hakimiyet, kazanç, geçim, sanayi, ilimler ve diğer unsurlar, bunların sebepleri ve yolları hakkında diye başlık atmış. Böyle tercüme etmiş yani. Bu birinci kitabı aslen İbn Haldun aslında Tabiatul Umran başlığını veriyor. Yani Umran'ın tabiatı, doğası. Umran yani evet ama ondan fazlası yani İbn Haldun rahimullah'ta Umran tabiri çok daha fazlası. Umran aslen amara fiilin mastarıdır. Amara yani yaşadı. Tamam da yani yaşadı ve yaşamanın işte o halleri. Umran da ondan mastardır. Amara fiilinin mastarıdır. Ve kastettiği aslen nedir İbn Haldun'e bu Umran derken? Yani yaşamak ve yaşamakla alakalı olan her şey. Yani yaşamak için gerekli olan her şey.
Yaşamaya dair.
Yaşamaya dair. Evet. Dolayısıyla burada şimdi toplumsal yaşam olarak bu umran, yani toplumsal yaşam, içtimai hayatı olarak yani tabir ediliyor. Zaten ilmul umran, işte İbn Haldun'un rahimullah'ın o tesis ettiği ilim. Bu yaşamakla alakalı olan konular. Çünkü yaşamak kendi zatında hani bu mücerret bir şey değildir. İnsan tek yani öylesine mücerret bir şekilde yaşayamaz. Yaşamak için lazım gelen bazı şeyler var. Yani o yaşamanın tabiatında var olan senin yaşayabilmen için lazım gelen bazı şeyler var. Bunlarla ancak bir yaşam mümkün oluyor. Tamam bunlar o hayat, insan hayatı tabii bizim için söz konusu. O insan hayatı bazı şeyleri var ediyor. Bu doğasında var, tabiatında var. Dolayısıyla onlar kaçınılmaz, zaruri. Tamam, zaten konumuz da o. Yani bunlar yani istesen de istemesen de var olacak olan şeyler. Şimdi bunun senin maslahatına, senin faydana yönelik oluşması için sen o yaşamın bağlı olduğu kuralları bilirsen o zaman o kuralları işleterek yaşamı kendi maslahatına uygun yönlendirebilirsin. Tabii şimdi bu insan olma itibariyle yani insan biyolojik varlık olarak insan olma itibariyle çünkü insan aslen biyolojik varlıktan fazlasıdır. Yani biyolojik varlık yani hayvani varlık insanın hayvani yönü. Bunda herkes, bütün insanlar eşittir. Ama aslen bir de Allah'ın azze ve celle yarattığı insan var. Yani Adem aleyhisselatü vesselam. Yaratmış olduğu insan, bu sadece o fiziki varlıktan fazlası. Tabii ki. Yaratmış olduğu insan fiziki varlıktan fazlasıdır. Onun bir de ruhu var. O ruh da nedir? Aslen Allah'ın azze ve celle'nin rububiyetin, uluhiyetini ikrar etmiş. Ve ona itaat etme yönünde de söz vermiş. Onu misak diyoruz. Hani ruhlar aleminde Allah Subhanahu ve Teala Beni Adem'den misak aldı. Kendisine bir ikrar etme, rububiyeti uluhiyetinde ikrar etme ve emir ve nehirlerine itaat etme, gönderdiği Resul'e itaat etme yönünde söz aldı, ahit aldı, misak aldı. Dolayısıyla insanı oluşturan aslında insan yani hakikati bu. İnsan hakikati Rabbine itaatkar olan işte o kul. Ama şimdi biz insanı bir de o hayvani yönüyle, yani hayvani kastettiğim hani dört ayaklı manasında değil, yani o fiziki, biyolojik yönüyle şu dünyada yaşayan bir diğer yaşam biçimleri veyahut da diğer yaşayan işte ister dört ayaklı, ister iki ayaklı, ister uçan, ister suda yüzen vesaire. Bu hayvanların arasında yaşayanlardan birisidir. Hani hayvan aslen yaşayan, diri olan. Ha şimdi el muhim, yani burada aslen İbn Haldun'un verdiği başlık Tabiatul Umran. Yani bu umranı hayat ve hayat için lazım gelenler ve hayatın meydana getirdiği şeylerin tabiatı, doğası. İşte oradan, işte bak toplumsal yaşamda, çünkü o işte hayatın bir tabiatı, doğası, toplumsal yaşam, içtimai yaşam. Bu öyle de böyle de meydana gelecek. Yani bir şeyin doğası, tabiatı ne demek? O orada hani doğa kanunları diyoruz ya, doğa kanunları meydana gelen şeylerdir. Onun için doğa kanunları diyorsun. Ve o doğa kanunları sana hakimdir. Yani seni yönlendiren, seni etkileyen kanunlardır. Aynı bunun gibi, bunu daha önce işledik. Aynı nasıl ki yani tabiat kanunları, işte bu doğa kanunları nasıl var ise, nasıl sen işte bu kanunları binaen, bak kimya, fizik, biyoloji gibi ilimler meydana gelmiş. Bu ilimlerin meydana gelmesinin sebebi nedir? Çünkü doğada o belirli işte hareketler, ister bu kütle hareketleri olsun, ister işte moleküler hareketler olsun, ya da bunlar yani herhangi başka bu hareketleri belirleyen, tespit eden ve o hareketleri kanunlaştıran ilimler. Çünkü bunlar sürekli tekrar böyle meydana geliyor. Yani bunları sen yönlendirdiğin şeyler değildir. Bunlar doğada, tabiatta var olan kanunlardır. Aynı bu kanunlar gibi. Ve sen şimdi bu hani hatırlarsanız işte bunun birkaç misal de getirmiştik. O kanunlara binaen sen işte belirli neticeleri doğru çalışabiliyorsun. Ha, nasıl ki bir kimyada bugün mesela sen işte bu ister yani herhangi yani fizik, atom fiziği, işte ne bileyim uzay fiziğinde olsun vesaire gibi alanlarda bunu kullandığın gibi, bu tür şeyleri sen işte yani tıbbi alanda da kullanıyorsun, veyahut da sen bunu işte boya icat etmekte, renkler meydana getirmekte veyahut da yeni maddeler oluşturmakta vesaire, bunları kullanıyorsun. Yani orada belirli maddelerin birbiriyle nasıl yani bir tepkilemeye girdiğini, nasıl denkleştiğini sen o kurallara göre belirleyebiliyorsun. Ona göre neticeler, yeni neticeler meydana getirebiliyorsun. Ha, o kurallar nasıl, o maddelerde nasıl işliyorsa insanın içtimai hayatında da böyle kurallar işliyor. İşte mesele o kuralları fehmedebilmek, anlayabilmek. Ha şimdi işte bundan, bu kurallardan birisi işte mesela toplumsal yaşam. Ha şimdi toplumsal yaşam, pekala bak, görülen bedevilik, o bir aşama. Sonra şehirleşme, hadarilik, bir aşama. Tabii şimdi o toplum bir araya geldiği zaman o zaman elbette bir yönetim, hakimiyet meselesi ortaya çıkacak. Hakimiyetle beraber toplum meydana gelmesi ve bu toplumun meydana gelmesiyle bu sefer kazanç, geçim, sanayi, ilimler ve diğer unsurlar, bunun hepsi meydana gelecek. Dolayısıyla şimdi bu birinci kitapta bu şeylerin sebepleri nedir ve nasıl meydana gelir, yani illetleri nedir, bunu inşallah burada işleyecek. Diyor ki bil ki tarih ilmi dünya toplumu ve uygarlığı olan insan toplumundan ve bu toplumun gerçekleri arasında yer alan yabanilik ve barbarlık, medenilik ve uygarlık, asabiyet, bazıların diğer bazıları üzerinde kurduğu değişik şekillerdeki hakimiyetler ve bu hakimiyetlerden doğan hükümdarlıklar, devletler ve bunların derecelerinden haberler verir. Tarih ilmi burada bahsettiği yani insan toplumu, insan uygarlığı ve bu insan toplumuyla alakalı olan, burada bahsettiği işte bu bedevilik veyahut da işte hadarilik ve bunun akabinde meydana gelen işte hakimiyet vesaire, kültürel gelişme, ilmi gelişmeler, bunlardan haber verir diyor. Yine toplum için insan ilim, sanayi geçimlerini temin etmek için çalışıp kazanmak gibi faal ve durumlardan haber verir. Tarih ilminin insanların gelişmesi açısından çok önemli bir yeri var. Bunu çok işledik. Bunun içinde bundan ötürü burada böyle giriş yapıyor. Niçin? Çünkü tarih ilmi, bak şimdi haber verir diyor. Yani aslen tarih ilmi ne diyor? Geçmiş olan insan toplulukların halinden haber veriyor. Ha bu yakini bilgidir. Bu kesin bilgi. Yani geçmişte, dün, bir sene önce, 10 sene, 100 sene, 1000 sene önce, eğer tabii o haberde, tabii mesele orada, haber doğru ise O zaman orada kesin bir bilgi var. Yani meydana gelmiş, hakikaten meydana gelmiş bir bilgi var. Sen bu bilgi üzere halini ve geleceğini değerlendirebilirsin. Dolayısıyla aslen bu, yani Allah'ın azze ve celle Kur'an'da çokça sana hani tefekkür etmen için seni yönlendirdiği geçmiş milletlerin halleri, kıssaları, geçmiş milletlerin hikayeleri. Yani bunlar ne hikaye ediliyor? Ki sen onların halini anlayasın ve onların halini kendi haline kıyaslayasın. Ona göre de onların o yaptıkları fiillerden ötürü nasıl bir yere doğru gitmişler, halleri ne olmuş, sen de oradan kendi halini ve geleceğini görebilesin diye. Çünkü bu ne zaman ancak mümkündür? Eğer o şartlarda aynı hal vaka da senin vakan o aynı vakada olduğu zaman o zaman aynı netice vereceğinden ötürü. Verirse eğer şahit o zaman burada bir fayda var. Tamam, yani aynı vakada o geçmişte olmuş olan o halin aynısı, aynı şartlar altında sende de var olduğu zaman aynı netice verecekse o zaman senin ondan ibret alman, ders çıkarman ancak bir mana ifade eder. Tamam, eğer bu farklı olsa o zaman burada bir mana olmaz ki. Yani geçmişi incelemekte bir mana olmaz. Bunun içinde temel şart nedir? O zamanında geçerli olan kuralların bugün de geçerli olması. Bu durum böyle ise, ki durum böyledir, işte o zaman zamanda geçmişte olmuş olan bir şey nasıl netice vermişse senin zamanında da aynı şartlar altında meydana geldiği zaman aynı netice verecektir. Çünkü kural değişmez. Dolayısıyla şimdi tarih bilgisi, tarih ilmi bu manada çok önemli. Tamam. Senin onun için bakın, yani bir medeniyet diyorsun şimdi. Mesela medeniyetler var. Büyük, güçlü medeniyetler var. Bu medeniyetler neyle belli oluyor ki? Yani mesela Çin medeniyeti, işte Fars medeniyeti, İşte yani İslam medeniyetinden bahsediyorsun. İşte belirli toplulukların mesela medeniyet sahibi topluluklar var. Sen o toplulukları neyle ölçüyorsun? Evet, tarihleriyle, geçmişleriyle. Diyorsun ki falan medeniyetin 2000, 3000, 5000, 10000, 20000 senelik tarihi var. Bak, tarihi var, geçmişi var. Yani o kültür, o geçmişi olan bir topluluk. Ama diğer bir topluluk mesela aslen mesela bir Amerikan kültüründen bahsetmek mümkün mü? Yani Amerika'nın bir kültürü yok aslen, bir medeniyet değil. Niçin? Çünkü tarihi yok. Şurada birkaç yüz küsür senelik bir geçmişleri var yani. Tamam, dolayısıyla yani bu bir kültür aslen, bir medeniyet değil. Bir geçmişi yok. Ama medeniyet, kültür sahibi olan toplulukların bunların eski 1000, 2000, 5000 senelik kültürleri var. Nasıl böyle kültür sahibi olabilmişler? Çünkü geçmişten istifade ederek, yani o geçmişlerini koruyarak ve o geçmişlerden de istifade ederek ileriye doğru gitmişler, ilerlemişler. Dolayısıyla yani hani senin ne kadar geçmişine vakıf isen, ne kadar geçmişinde geri gidebilirsen, o kadar da senin yani güçlü bir kültürün, bir yani umumen bir yani toplumsal bir şuurun vardır demek. Tam dolayısıyla şimdi buradan başlık buradan girdi. Ama diyor ki şimdi ancak pek çok sebepten dolayı bu haberlere yalanlar karışır. Yani aslen burada yalanın karışacağı bir şey yok. Yani neticede geçmişte olmuş olan bir olay bitmiş. Dolayısıyla onu naklettiğin zaman olduğu gibi nakledersin aslında. Onunla da vakanda halinden ondan istifade edersin. Ama işte haberler maalesef böyle nakledilmiyor, böyle gelmiyor. Bunun bazı sebepleri var diyor. Bunlardan birisi nedir? Kişinin bazı düşünce, görüş ve mezheplere taraftar olmasıdır. Bir, bu taassup meselesi. İnsanlar kendi taassubuna göre ne diyorlar? Geçmişte olmuş olan olayları ya İşte değiştirerek, ilave ederek, eksilterek veyahut da hakikatten çıkararak aktarıyorlar. Dolayısıyla bu surette sen bu sefer geçmişten istifade edemiyorsun. Diyor ki kişi haberi kabul etmek hususunda dengeli hareket ederse gerekli özeni gösterir, onu inceleyip değerlendirir ve doğrusunu yalandan ayırabilir. Eğer yani o geçmişte olmuş olan olaya karşı bir hassasiyeti varsa, doğru, adil, insaflı bir şekilde onu incelerse o zaman ondan istifade edecektir. Ama eğer işte burada bahsettiği sebeplerden bir sebepten ötürü geçmişte olmuş olan olayı değiştirirse, bozarsa o zaman bu elbette zamanında da onu doğru bir neticeye ulaştırmayacaktır. Ha, birinci sebep diye taassuptur. Sonra yine bu haberlerin yani bozulmasına sebeplenen başka birisi de haberi nakledene duyulan güvendir. Yani kişi bir şey meydana gelmiş, o kişiye duyulan güvenden ötürü o haberin yani doğruluğu yanlışlığı irdelenmiyor. Bundan ötürü de haberler yani bozulabiliyor, yanlış aktarılabiliyor diyor. Başka bir sebep, nakledilen haberlerden nelerin kastedildiğinin aleykümselam farkına varılmamasıdır. Aleykümselam. Pek çok kişi gördüğü ve duyduğu şeylerin gerçeğini anlayamaz ve onları kendi tahminine ve zannına göre yorumlayarak nakleder ve bu şekilde yalana düşer. Ha, bu çok düşen bir olay. Tam bir olay meydana gelmiş zamanında, geçmişte veyahut da yani dün yakın geçmiş veyahut da uzak bir geçmişte olayı kavrayamadığı için tam yani meydana gelmiş olan olayı idrak edemiyor. Yani kendi idrak gücü veyahut da ilmi gücü yani o olmuş olan olayı idrak etmekte zorlanıyor. Dolayısıyla ne ediyor? Kendisi zannettiği gibi aktarıyor, naklediyor. Mesela aslen olay çok farklı bir surette meydana gelmiş. Ama o meydana gelmiş olan olayın yani hakikatini idrak edemediği için kendisi zannettiği surette naklediyor. Ve olayı aslen bozuyor. Ha, burada o yani olayı aktaran kişinin ehliyeti aslen. Yani bir şeyi idrak edebilecek bir ehliyette midir değil midir? Bu şimdi geçmişte olmuş olan olaylarda mesela veyahut da hani bu yakın geçmiş olabilir veyahut da uzak geçmiş olabilir. Tamam, bu bizim için de elbette aynı şekilde geçerli yani şu zamanda da. Yani mesela yani askeri bir durum söz konusu, siyasi bir durum söz konusu veyahut da ilmi bir durum mesela söz konusu, iktisadi bir durum mesela söz konusudur. Ha, birileri aktarıyor, olmuş olanları aktarıyor da yani o mesela o siyasi olayı fehmedebilecek, idrak edebilecek bir bilgiye sahip mi bu aktaran? Ha, eğer bunu fehmedebilecek bir bilgiye sahip ise, idrak edebilecek, o zaman naklettiği de doğru olabilir. Tamam, ama şimdi zaten yani bir olayı siyasi olarak kavramakta güçlük çekiyorsa veyahut da askeri olarak kavramakta güçlük çekiyorsa, iktisadi neyse, ilmi kavramakta, ihate etmekte güçlük çekiyorsa, o zaman o kişi sana olayı nasıl aktaracak? Kendi anladığı gibi. Kendi anlayışı da yeterli gelmiyor. Dolayısıyla ne edecek? Muhakkak olmuş olan olayı bir surette tahrif edecek. Ya eksilterek, ya kendisi ilave ederek, yani kendisi anlayamamış. O kendisi anlayamadığı şeyi kendisine izah etmeye çalışıyor. O izahı kendisinden, ama sana nasıl aktarıyor? Kendisini izah etmiş olduğu surette sana aktarıyor. Sen de ondan güvendiğin için ondan o olayı anlattığı gibi kabul ediyorsun. Halbuki olay zahiri haliyle öyle gerçekleşmiş. Ama hakikaten öyle değil. Mesela. Ha, bu bizim sahamızda da ve başka yerlerde de çokça düşen bir şey. Ha, buna hani dikkat etmek lazım. Bir başka sebep diyor, haberin içerdiği geçmişe ait durumların mevcut durumlara nasıl uyarlanacağının bilinmemesi ve ravinin geçmişteki durumları görmüş olduğu mevcut durumların kalıplarına sokarak nakletmesidir. Oysa mevcut durumun kalıbına sokularak nakleden haber bu haliyle doğru değildir. geçmişteki olan olayı ne ediyor? Zamanımıza aktarıyor. Zamanımızdaki bir olay ile kıyaslıyor. Lakin kıyas doğru değil. Çünkü zaman, o geçmişteki olan olay ile zamanımızdaki olan olay aynı değil. Belirli yönleriyle birbirine benziyor. O da o benzerlikten yola çıkarak ne diyor? Geçmişteki olayı zamanımızdaki olay naklediyor. Yani aynı o zaman, yani o geçmişteki olan olayı günümüzdeki olay için delil getiriyor. Bu hususen şu zamanda işte birçok meselede. İster bu yani demokratik seçimlere katılmak için Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ı ve delil getirmek gibi veyahut işte Necaşi ile delil getirmek gibi ve buna benzer. Veyahut da işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde sadece davet etmiştir. İşte şu zaman Mekke dönemidir, işte Medine dönemi değildir vesaire. Bütün bu kıyaslamalar, tamam, bunlar aslen geçmişte, evet geçmişte böyle durumlar olmadı mı? Evet, lakin zamanımızdaki hal ile geçmişteki hal her yönüyle, her yönüyle ne demek yani, her yönüyle eşit mi olması, aynı mı? Hayır, ama etkili vasıflar yönüyle. Yani o geçmişteki olayı, hadiseyi meydana getirmiş olan etkili vasıflarla bu zamandaki senin kıyasladığın o hal, o hadisenin, hadiseyi meydana getirmiş olan, etkilemiş olan vasıflar aynı mıdır? Aynıysa o zaman aynı değerlendirebilirsin. Ama sadece zahiri suretiyle birbirine benzemesi hükümde de aynılığı gerektirmez. Hatta gereken hani meydana getirmez. Ha bu mesela bu konuda da çok hatalar düşüyor. Sonra diyor ki bir başka sebep, nüfus ve makam sahiplerine yaklaşmak isteyenlerin onları öven ve durumlarını güzel gösteren haberler yaymalarıdır. Bu şekilde doğru olmayan haberler ortalığı kaplar. Çünkü nefisler övülmeyi sever ve insanların çoğu da erdemli olmaya ve bu hususta yarışmaya değil, dünya malına, şan ve şöhret düşkündür. Ha, bu da çok büyük bir etkendir. Ha, bu çok büyük bir etkendir. Ve buna birçok insan yani düşebiliyor. İdareye, yönetim yani. Yönetim kim olursa artık. Yönetici kişilerin gözüne girmek için, yönetici kişilere yakın olabilmek için, işte onların yani sevgisini, teveccühünü, iltifatını kazanabilmek için, onların lehine haberler uyduranlar da var. Veyahut da uydurmayıp da olup biten haberleri onların lehine yorumlayan, tevil ederek anlatanlar var. Veyahut da onların aleyhine olacak olan haberleri görmezlikten gelip onları susan var, biçen var. Yani haberi belirli yerlerde onların aleyhine olacak olan kısımlarını çıkararak onları dillendirmeyip sadece yani onlara zarar vermeyecek en azından kısımlarını anlatarak aktaranlar var. Bununla ne diyorlar? Bununla yönetici tarafın, yönetici tayfenin yanında olmayı, işte onların işte iltifatını kazanmayı hedefliyorlar. Ha. Bu da çok büyük sebeplerden birisi. Ve bu yani belki yani salih olarak tabir edebileceğin kişiler tarafından da meydana gelebiliyor. Çünkü belki yönetime yönelik bir maslahat görüyor. Tamam. Maslahat görüyor. Mesela şu anda mesela birçok hocaların misal Erdoğan aleyhine konuşmamaları gibi. Tamam. Erdoğan aleyhine konuşmuyorlar. Erdoğan aleyhine konuşmamaların sebebi Erdoğan'ın çizgisini benimsedikleri için, Erdoğan'ın işte akidesini, işte menhecini vesaire yaptığı şeyleri benimsediklerinden ötürü değil. Ama diyorlar ki Erdoğan şu anda İslam'ın, ümmetin maslahatı için lazım gelen bir şahıs. Ha, onu zedelemek işte ümmetin maslahatını bozmak manasına gelir. Dolayısıyla onun varlığı yokluğundan daha iyidir şüphesiz. Dolayısıyla onu, biz de onun aleyhine konuşsak o zaman ona düşman olanlar yani daha da güçlenecekler. Dolayısıyla onun aleyhine konuşmayı terk ediyorlar. Sırf yani ümmetin maslahatı bunu gerektirdiğini düşündükleri için. Ya mesela. Yani bunun birçok sureti var. Yani bu hani yönetime yakın olmak bir kastetme suretinde bu olabilir. Veyahut da aslen yönetime yakın olmayı kastetmiyor. Lakin işte yani bir maslahat düşüncesine ötürü aslen aleyhine olacak olan haberleri mesela yaymıyor. Bunları dillendirmiyor. Yani birçok haller olabilir. Ha şimdi bunlar diyor bu geçmişten yani burada anlatmak istediği anlaşılması gereken şu yani aslen biz insanlar olarak insan cinsinden bahsediyor. Tam burada yani Allah'a itaatkar olan ve asi olan insan meselesi değil. İnsan cinsi o bahsettiğim o demden bahsettiğim o hayvani varlık o biyolojik fiziki insan. Tam o insan cinsi eğer o geçmişinden istifade etse olduğu gibi gerçekten olaylar meydana geldiği gibi bunları değerlendirse ve aklıyla, akıl gücüyle o geçmişte olmuş olan olayları değerlendirip ve ondan neticeler çıkarsa, akli neticeler çıkarsa o zaman sürekli bir gelişme halinde olur. Eğer böyle yürüse. Ama işte böyle yürümüyor. Niye böyle yürümüyor diyor? Çünkü geçmişte olmuş olan şeyler ve yalan karışıyor. Yalan karışmasının sebeplerinden kimisi bunlardır. Burada zikrettiği. Dolayısıyla insanlar aslen gerektiği şekilde geçmişlerinden istifade edemiyorlar. Ha şimdi bunlar bu sebeplerden diyor en önemlisi sosyal hayattaki, umrandaki yani işte toplumsal hayat, olayların ve hallerin kendilerine has ve onların altında yatan doğasını bilmemektedir. Asıl diyor geçmişten yani istifade edememenin veyahut da geçmişten gelen nakillere yalanın karışmasının sebebi çünkü işte bu toplumsal hayatın tabiatı var. O tabiatı anlamamaktan, tabiatını bilmemekten geliyor. O birçok mesela yalanlar olması mümkün olmayan şeyler karışıyor. O geçmişten aktarılan olaylara. Lakin onlar yani işin doğasına ters. Yani mümkün, yani vaki olması mümkün değil aslen. Doğası itibariyle meydana gelmesi mümkün değildir. Ama sen şimdi işte o tabiatını, olayların tabiatını eğer anlayamazsan o zaman orada bir muhalefetin olduğunu da idrak edemezsin. Dolayısıyla olayı kabul edersin. Anlatıldığı surette kabul edersin. Kabul etmek ne demek? Sadece kabul ettim tam bir yere koydum manası değil. Bilakis kabulün ne diyor? Senin de o kabulün üzerine bina eden işte fikrin veyahut da amelin, sözün ona bina ediyor. Sen de onunla bu sefer hareket ediyorsun. Yine o umran meydana getiriyor, geliyor. Tam o senin kabullendiğin esas üzerine sen de yine bir toplumsal bir hareket meydana koyuyorsun. Tam oradan yine işte o yani senin aslen yönlendiremediğin ne manada etkisi altında olduğun için yönlendiremediğin bir hareket orada meydana geliyor. O hareketin yine toplum içerisinde bir etki daha küçük veyahut da daha büyük bir etki meydana getirecek. Bu ya kendini etkileyen bir hareket olacak, aile etrafını, efradını etkileyecek veyahut da işte daha büyük bir toplumu, cemaat veyahut da kabile, ne bileyim belki hatta bir millet eğer devlet yöneticisi ise. Ha, bundan kaynaklı. Çünkü sosyal hayatta vuku bulan her olayın ve ortaya çıkan her durumun olması gereken kendine has bir doğası vardır. İşte o tabiatı. Ha, umranın tabiatı. Onun için zaten başka neydi? Tabiatül umran. Umranın tabiatı, doğası. İçtimai toplumsal yaşamın doğası. Her bir toplumsal, her bir toplumun diyor veyahut da toplumsal yaşamın bir doğası vardır. Ve her bir müstakil işte muayyen toplumun da yine kendisine göre bir doğası vardır. İşte eğer kişi toplumdaki olayların ve durumların doğasını ve bunları gerektiren sebepleri bilirse bu ona haberlerin doğru olup olmadığını tespit etmek noktasında yardımcı olur. bütün haberler için doğruluğunu tespit etmek noktasında yararlanılacak en iyi kriter budur diyor. Şimdi bahsettiği bütün meselelerden sonra en iyi, yani bir geçmişte olmuş olan bir olayın gerçekten yani doğru olmadığını sana gösterecek olan diyor en güçlü ölçü budur. Tamam. Yani havadisin doğasını, tabiatını anlamak. Bu ilk derslerde çok üzerine durduk. Allah'ın yaratması da, Allah da azze ve celle bu dünya yani sebepler diyarı. Dolayısıyla bu Allah'ın azze ve celle'nin yaratması da koyduğu, kendisi koyduğu, belirlediği belirli kuralları takip eder. Onlar dahilinde yaratır. O onlara muhtaç olduğu için, onların dışına çıkamadığını ötürü değil. Öyle irade ettiği için. Allah azze ve celle istediği gibi irade eder. Dolayısıyla yani o kuralları ne kadar iyi bilirsen, ki tabi bunları ihate etmek mümkün değildir, ama ne kadar iyi bilirsen o kadar da olup biten olayları o kadar iyi anlayabilirsin. O kadar da o işlerin nereye doğru gideceğini kestirebilirsin. Ha şimdi burada bir misal veriyor. Mesela diyor, tıpkı Mesudi'nin İskender ile ilgili naklettiği haber gibi. Bu büyük bir, yani uzun bir hikaye. İskender, İskenderiye şehrini zamanında inşa ederken deniz canavarları, yani böyle naklediliyor. Böyle bir tarihi bir nakil var. İskenderiye şehrini inşa etmek istediğinde, biliyoruz İskenderiye şehri işte Akdeniz sahilinde Mısır'da, yani Mısır tarafı, Afrika kıtasında Akdeniz sahilinde bu şehri inşa etmek istediğinde deniz canavarları onu bu şehri inşa etmekten engelliyor. O da ne ediyor? Kendisine bir camdan bir şişe gibi bir şey yaptırıyor. İçine biniyor ve kendisini denize bıraktırıyor. Ta denizin dibine kadar iniyor. Oradaki cinleri görüyor ve tekrar çıktığında o cinlerin suretlerini yaptırıyor. Onların heykellerini diktiriyor. O deniz canavarları da o cinlerin heykellerini görünce kaçıyorlar. Böyle de İskenderiye şehrini inşa ediyor. Böyle deniz canavarlarından kurtulmuş oluyor. Ha şimdi sen, şimdi bu tabii bak, bu şimdi yani nakledilmiş olan bir hikaye ve buna benzer nice şeyler anlatılıyor. Yani şimdi sen hani gülüyorsun, diyorsun yani bu saçma bir şey de bu bundan daha saçma olan şeyler naklediliyor. Eski milletlerden. Daha önce de bazı hani buna benzer bazı örnekler daha getirmişti. Ha şimdi bunu burada şimdi İslami yani Müslümanın nazarı aslen orada. Ve şimdi yani İbn Haldun rahimullah bu meseleyi böyle hani bu bir çocuk hikayesi vesaire, bunu değerlendirmeye dahi gerek yok gibi şey etmiyor, reddetmiyor. Bilakis bunu yani akli ölçülere vuruyor. Tamam. Şimdi birincisi bak şöyle, niçin? Çünkü aklen, yani akli hükümler üçtür. Aklen. Bir şeyin varlığı vacip oluşu, akli hüküm ya vaciptir, bir şeyin varlığı vaciptir veyahut da onun varlığı mustahildir veyahut da mümkündür. Tamam, aklen hükümler üçtür. Ya varlığı vaciptir, ya varlığı mustahildir veyahut da mümkündür. Vacibli vücut, mustahili vücut ve mümkünül vücut derler. Şimdi vacibli vücut olan nedir? Yani varlığı vacip olan aklen Allah Azze ve Celle, yani Rab. Tamam, o vacibli vücut derler. Vacibli vücut. Onun varlığı aklen vaciptir. Mustahil olan nedir? Allah'la beraber ikinci bir yaratıcı, ikinci bir ilah. O da aklen mustahildir. Ha mümkünül vücut nedir? Bütün mahlukat. Bütün mahlukatta asıl olan nedir? Varlığı mümkün oluşu. Yani böyle bir olay aslen aklen baktığın zaman mümkün müdür? Aklen mümkün müdür? Bak şimdi yani şimdi yani böyle bir olay aklen mümkün müdür? Mümkündür. Yani mümkün ne manada? Akıl böyle bir şeyin varlığını esas itibariyle kabul eder. Lakin ne zaman kabul eder? Eğer işte aklın kurallarına uyarsa. Şimdi aklın kuralları nedir pekala? Aklın kuralları hani burada aslen şimdi bizim bir Allah'ın Azze ve Celle'in yani yarattığı insanın sahip olduğu bir akıl var. Hani Adem Aleyhisselam'ın yani Allah'ın işte Allah'a itaatkar itaatkar olup olmayan kul. İslami bir akıl diyelim yani öyle diyelim. Yani bizim Müslümanların tarif ettiği bir akıl var. Bir de Müslümanlardan gayrisinin tarif ettiği bir akıl var. Bizim tarif ettiğimiz akıl iki şeyden meydana geliyor. Birincisi senin duyularınla idrak ettiklerin. İşte göz, kulak, burun, işte ağız, tat ve dokunarak edindiğin, kesbettiğin malumatlar ne ediliyor? Aklın tarafından işleniyor ve bir netice ortaya çıkarıyor. Bu bir. Bu bir akıl, bu aklın bir idrak yoludur. Gözle görüyorsun, o gözle gördüğünü, kimsin Abdullah? Ne diyor? Akıl onu işliyor ve sana bir netice veriyor. Bunu hatta ne işte gözle görerek, aynı zamanda kulakla işiterek, hatta işte belki kokusunu alarak, hatta ben dokunarak hissederek bunların hepsi bütün bu malumatla bir araya getiriyor. Sonra sana bir netice veriyor. Bu bir aklın bir idrak yolu. İkincisi bir de bizim tarif ettiğimiz akılda bir de bunun ötesinde bir idrak var. O da nedir? Allah'ın Azze ve Celle'nin sana haber verdiği. Tamam, o da aklın idrak yollarından birisi. Evet biz kendimiz cenneti gördük mü? Yerhamukullah. Cehennemi görmedik. İnsanın yaratılışını görmedik ama bunu da aklen idrak edebiliyoruz. Ha, çünkü haber ile. Haber ile ki bize gelmiş olan haberi tasdik ederek onu da aklen idrak edebiliyoruz. Ha şimdi ama bütün insanlarla ortak olduğumuz yön nedir? İşte o birinci aklın idrak yolu. Çünkü her insan işte göz, kulak vesaire onunla idrak eder. Ama bu ikinci yani vahye dayanan idrak yolu, aklın idrak yolu o Müslümanlara mahsus. Veyahut da yani Müslümanlara aslen mahsustur. Ama kafirler de bundan istifade etmiyorlar değil. Kafirler de mesela bu tür yani naslardan istifade ediyorlar. Mesela tıp alanında olsun veyahut da şeyde uzay biliminde olsun, işte coğrafyada, biyolojide vesaire gelen naslardan, Kur'an ister Kur'an'ı naslardan ister yani sünnet nebevi naslardan istifade ediyorlar. Onlardan yola çıkarak yani birçok yani neticeleri de akledebiliyorlar yani. El muhim yani bu aslında iklinin yani aklın idrak yolları bunlar ikisidir. Bir duyulara dayanan bir de vahye dayanan. Tamam ama şimdi hani vahye dayanan idrak yolunu şey edersek, burada ihraç edersek duyular ile aklın idrakı. Tamam eğer duyularla böyle bir şey idrakı mümkün müdür? Mesela bu kıssa, yani bu hikaye. Şimdi diyor ki diyor böyle bir hikayenin diyor gerçekleşmesi mümkün değildir. Birçok noktası vardır diyor. Birincisi diyor böyle bir camdan bir sandık içine denize açılıp sandığın o küçük hacmi ile azgın dalgalarla boğuşması mümkün değildir diyor. Böyle bu mümkün değildir diyor. Artı bak yine ayrıca hükümdarlar kendilerini böyle tehlikelere de atmazlar. Böyle yapan zaten kendisini çok yok etmiş olur. Çünkü insanlar onun böylesine tehlikeli bir maceradan sağ döneceğini beklemeyeceklerinden bir an bile vakit kaybetmeden başkasının etrafına toplanırlar. Bak şimdi burada mesela yani bu olayın mümkün gerçek olması mümkün olmadığına delil getirdiği kendi zamanında, kendi şartları dahilinde var olan bir kuralı getiriyor. Delil. Ya bu mesela bizim zamanımızda illa söz konusu değildir ama o zaman öyleydi evet. Eskiden hükümdarlar kendi yani tahtlarını terk ettikleri an ne diyordu? Hemen etrafındaki o kurtlar, çakallar hemen o tahtı ele geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü zaten yani siyaset oyunu oydu. İbn-i Haldun da bu olayı çok iyi biliyor. Çünkü zaten hani saraylarda hep yaşamış ve hep yani bu oyunların içerisinde yer almış birisi olarak bu işlerin böyle döndüğünü elbette iyi biliyor. Dolayısıyla mesela şeylerde İslam sultanlarında kimse ya da çok nadiren, çok azı müstesna mesela hac ibadetini yerine getirmemişlerdir. Tam çünkü hac ibadeti zaman istiyor. Yani senin işte hacca gitmen takriben o zamanın şartlarını yani bulunduğun yere göre belki 4 ay, 6 ay, belki 1 sene zamanı alıyor. Dolayısıyla o zaman içerisinde kesinlikle seni yani seni tahtından indireceklerdi. Ne zaman sen tahtından uzaklaştığın an hemen başkaları senin tahtına el koymaya çalışıyorlardı eskiden. Durum bundan ibaretti. Dolayısıyla bak bunu burada yani o zamanın şartlarında bu fiili bir etken hakikaten böyleydi yani. Dolayısıyla bak diyor bu mümkün değildi bu açıdan. Çünkü o hükümdar kendisini böyle bir duruma atması hemen çevresindeki olan insanlar diyecekler ki tam bu bitti. Tamam bu geri dönmesi mümkün değil. Dolayısıyla hemen onun yerine yeni bir hükümdar seçecekler ya da belirleyecekler. Bunu da istemeyecek. Dolayısıyla böyle bir şey kendisini böyle bir tehlikeye atmaz diyor. Tamam mümkün değildir. Artı işte yine getirdi işte o yani deniz altındaki cinlerin yani resmini çizmesi de bu da yani zor bir ihtimal. Çünkü cinler kendilerini hakiki suretlerde insanlara göstermezler. Lakin bu yani işte şekile girmiş olabilirler. Tam sonra da bunlar hepsi bak yani şimdi aklen yani mümkün değil. Biz bunu aklen kabul edemeyiz diyorsun da. Yani aklın hangi yönü bunu kabul etmiyor? Tamam şimdi bu çok garip bir hikaye doğru. Lakin aklen kabul etmemek ne demek işte? Tamam aklen kabul etmemek. Hatta aklen mümkün olmayışı. İşte bu bahsettiğim o idrakın tabi olduğu kurallara kurallara muhalif olur. O zaman aklen idrakı mümkün değildir. Aklen doğru değildir. Dolayısıyla bak şimdi nasıl devam ediyor? Aslen şimdi asıl şey yani böyle bir kıssanın doğru olmayışı ispatlayan gerekçesi burada. Diyor ki bütün bunlar o hikayenin doğruluğunu sakatlayan şeylerdir. Hikayenin doğru olmasını imkansız kılan bunlardan daha önemli bir husus da şudur. Böyle bir cam sandık içinde denize açılıp denizin dibine dalmak mümkün olsa bile yani bu aslen mümkün değil mi? Yani hükümdardır diyebilir insan diyebilir ki yani hükümdardır kendi boyunu biraz aşan bir cam bir kafes kendisine yaptıramaz mı? Yaptırabilir yani zamanında şöyle firavunlar kaç yüz metre yükseklikte olan piramitler yaptırdılar vesaire. Yani olabilir. Tam mümkünül vücut. Yani bütün mahlukat da asıl olan nedir? Mümkündür yani. Tam aklenin, aklen onu mümkün görür. Bu da mümkündür. Niye yaptıramasın? Bu mümkün olsa bile sandıktaki hava onun nefes alma ihtiyacını karşılamada yetersiz kalacak. Ruhu ısınacak, temiz ve serin havanın olmamasından dolayı ciğer, kalp ve ruh dengesini yitirecek ve kişi orada ölecektir. Evet, o şimdi o denizin altına giriyor, denize iniyor. Peki hele o cam şişenin içerisindeki olan, bak işte bu şimdi akli bir değerlendirme. Tamam, bu gerçekçi, mesele gerçekçi bir değerlendirmedir. Diğer meseleler, anası bu senin aklına uygun gelmiyor. Niye senin aklına uygun gelmiyor? Çünkü senin zamanın buna açık değil. Çünkü senin etrafın cinlerle, görülen cinlerle doğru değil, dolu değildir. Senin zamanında işte deniz canavarı diye bir şey artık yok. Ama zamanında böyle şeyler vardı. Yani bu çok anlatılıyor. Tamam. Şeyden de biliyoruz, Süleyman Aleyhisselam'ın döneminde cinler de yani ona hizmet ediyorlardı. Ve denizde yaşayan cinlerin der olduğunu biliyoruz. Havada işte uçan cinlerin olduğunu vesaire vesaire. Dolayısıyla yani bizim zamanımızda artık böyle hikayeler çok yani böyle acayip hikayeler gibi geliyor. Dolayısıyla aklen mümkün değildir. Bu aklen mümkün değildir'in izahı bu değil. Aklen mümkün değildir işte bak izahı budur. akla mümkün değildir. Evet, niye akla mümkün değildir? Çünkü o cam şişenin içerisinde insan nefes alabilme, yani yaşayabilmesi için ne alması gerekiyor? Havada bulunan oksijeni alacak. Onun yerine de karbondioksit verecek. Karbondioksiti havaya vermesiyle ne edecek? Hava ısınmaya başlayacak. Havanın ısınmasıyla da işte o artık o oksijen oranı ona yeterli gelmediği için havada bulunan ne edecek? Yani ölecek. Ha, o şişe ne kadar buna yeterli gelecek? Yani o içinde bulunduğu şişe ne kadar onun o oksijen ihtiyacını karşılayabilecek? Hele hele bir de yani suya indikçe hani hem yani o basınç artıyor ve o da ona ilave. Şimdi mesela İbn Haldun onu dile getirmemiş. Yani bu camın kalınlığı ne kadar olması gerekir ki o dibe indikçe o suyun basıncına dayanabilsin? Veyahut da bir çatlak aldığı zaman işte içine su girecek vesaire gibi şeyler. Tamam, bunlar mümkün değil yani. Dolayısıyla diyor böyle bir şeyin yani bak bu işte bu akli bir istidlal. Mesela aklen mümkün değildir. Evet. Diyor ki kalacak yani ihtiyacın karşılamada oksijen yani ihtiyacın karşılamada yetersiz kalacak. Ruhu ısınacak. Yani ruhu ısınacak. Çünkü neticede yani o niye? O yine nefes al verecek ama bu sefer oksijen eğer yeterli gelmiyor. Yani oksijen kalmadı ne edecek? O karbondioksiti yani alacak. Temiz ve serin havanın olmamasından dolayı ki serin havada oksijen miktarı, temiz oksijen miktarı daha fazla oluyor. Ciğer, kalp ve ruh dengesini yitirecek. Bu hakikat bu yine var. Ciğer, kalp ve ruh dengesi. İşte bu fizik, yani bir işte ciğer o fiziki bir şey. Maddi bir şey yani. Ve kalp o da fiziki ve yani işte fizik ötesi, metafizik dedikleri madde ötesi hususen ruh. Ya bu aslen bir bütündür. Yani o fiziki varlık ve fizik ötesi yani madde ötesi dediğimiz o metafiziki varlık. Ya bu işte ve orada hava alıp verememeden ötürü ne diyor? O hakikat yani son buluyor, ölecek. Dolayısıyla bak işte bu şimdi akli bir izah. Aklen bak mümkün değildir. Yani böyle bir şişeyle tamam yani o denize inmiş olması yani bu akla muhalif değil. Muhaliftir. Ama şu zamanda yine öyle mesela derin dalgıçlar var yani bu tip şeylerle ama o şeyleri var o ekipmanlar evet yani büyük maskeler işte vesaire ve tüpleri var hava oksijen tüpleri var bunu da yine biliyorlar. Ama bu da ciddi manada bir yani bir eğitim istiyor yani o nefes alıp verme çünkü deniz altında özellikle ne kadar çok derin inersen o kadar da yani zorlaşıyor ve bunu bilmek gerekiyor. Yani en mühim o zaman bunlar bak yani aklen bu mümkün değildir böyle bir hikaye. Dolayısıyla reddediyor. Her ne kadar bunu nakledilmiş olsa dahi belki hatta böyle bir hikayeyi güvenilir bir kişi naklediyor. Tamam. Bu da çok önemli bir husus. Yani geçmişte bu buna benzer hikayeleri anlatan güvenilir bir kişi de olabilir. Tamam çünkü ne diyor? Tarihçi olması bile geçmişte olmuş olan, duymuş olduğu şeyleri naklediyor. Ha bunu ikrar ettiğinden ötürü illa değil. Bu anlatılan bir şey olduğu için naklediyor. Özellikle eskiler bu tip şeylerde yani bizim imamlarımız, İmam Taberi gibi veyahut da İmam Bukhari ve başkaları özellikle bu yani tarihsel olayları nakletmekte hani bir senette bir senedin temizliğini şart koşmazlardı. Ha, bu tarihsel bir olay. Zaten ilmi bir yani hem ilmi ve akli süzgeçten geçecek. Yani burada İbn Haldun'un bahsettiği. Zaten bu süzgeçten geçecektir. Dolayısıyla velev ki şimdi bir olayı mesela İmam Taberi İmam İbn Cerir rahimullah nakletmiş olsa dahi yani bu manevi şu manaya gelmiyor. O ikrar ediyor ve bu haber doğrudur. Bilakis o nakletmiştir. Ama şer'i haberler ayrı. Çünkü şer'i haber zamanında vuku bulmuş olan bir hadiseyi, bir olayı nakletmek değil, bu ilahi haberi nakletmek. Dolayısıyla ilahi haberi nakletmekte elbette ne dersin? O ravinin güvenilirliğine bakarsın. Çünkü bu sadece bir haberi nakletmek. İşitmiş, görmüş, yaşamış bir olayı ne diyor? Naklediyor. Ve bunun bir şer'i bir mahiyeti var. Elbette nakledenin güvenilirliği araştırılır. Yani bu cerh ve ta'dil ilmine dahil edilir. Ha bundan ötürü diyor, işte mesela balığın da ölümü bundan ötürüdür. İşte o hani şimdi İbn Haldun onu şeye bağlıyor, havadaki serinlik ve sıcaklığa bağlıyor. Tabii o işte yani şeyin oksijen havadaki veyahut da sudaki oksijen miktarıyla alakalı bir şey. Şeyinde balıkta aslen yani ne diyor, su altında suyun içerisinde bulunan oksijen moleküllerini işte o süzgeç ne diyor solungaç ile solungaçlarıyla çıkarıyor. Ağzından suyu alıyor, ondan sonra da solungaçlarını dışarı atıyor. Orada oksijen moleküllerini o şekilde alıyor, o şekilde nefes alıp veriyor. Havaya çıktığı zaman balık ne diyor o? Yani o havanın şeysi kimyasının değişmesi neticesinde o solungaçları birbirine yapışıyor. Birbirine yapışınca da artık oksijen yani alamıyor. Zaten oksijen miktarı da çok fazla. Havada bulunan oksijen miktarı da çok fazla. Dolayısıyla yani boğuluyor el muhim yani. Balık havada boğuluyor. İnsan suda boğuluyor. Balık da havaya karaya çıktığı zaman boğuluyor. El muhim var burada işte bu akli bir izah. Tamam sadece ya bu mümkün değildir. Böyle bir şey olmaz. Benim aklıma yatmadı. Bu akli bir izah değildir. Akli izah nedir? İşte her bütün insanlarda aynı surette geçerli olan, bütün insanların aynı şekilde tabi oldukları kuralları vurarak o zaman ders diyebilirsin ki bak işte bu akla muhaliftir veya da akla muhalif değildir. Böyle haberlerin diyor doğru ve yanlışlığı işte ayırt etmenin en etkili, en doğru yolu budur. İşte bu yani işin, o olayların, hadiselerin tabiatına sunma. Tam işte bu işte akli idrak ile, aklın ile idrak edebildiğin bu tabiat kanunları, doğa kanunları. Evet. Şimdi böyle bir giriş yaptığınca bu birinci kitabına böyle bir giriş yaptıktan sonra diyor ki burada işte bizim şimdi kitabımızın diyor yani konusu bu toplumsal yaşamın bu umranın temelinde yatan bu tabii kanunları konu etmek. Yani umranın tabiatını işlemek bu kitabın konusu olacak. Bu konuda diyor yani bizden önce kimse bunları söylememiştir. Bil ki diyor bu konuda söyleyeceklerimiz daha önce başkaları tarafından söylenmemiş ve gündeme getirilmemiş, faydaları çok ve ancak derin araştırmalardan sonra ulaşılacak yeni bir düşüncedir. Tabii yeni bir düşünce İbn Haldun'un bunu dile getirdiği ya da işte tasnif ettiği surette yeni. Evet, daha önce böyle bir şey görülmemiş. Bu tafsilat ile tam böyle bir ilim olarak yani müstakil bir ilim olarak bu daha önce görülmemiş. Ama yani aslen işin temeli hani o sebep işte bir şeylerin sebebi olması ve onların da belirli neticeleri meydana getirmesi ve bunların lazım gelişi, bunlar birbirini gerektirmeleri vesaire. Bunlar elbette hususen yani İslam uleması tarafından yani çokça yürütülmüş. Özellikle işte hükümlerin illetleri, ilahi yani sebepler nedir vesaire bunları irdelerken bunların üzerinde durmuşlar şüphesiz. Ama dediği gibi yani bu surette bir müstakil bir ilim olarak bunu ilk dillendiren İbn Haldun rahimehullah. Öyle görünüyor ki diye bu yeni keşfedilmiş bir ilim dalıdır. Böyle olabilir diyor veyahut da ama en azından biz diyor başkaları da bu konulardan bahsetmişler ise o zaman bize kadar intikal etmemiştir. Belki başkaları da bu konuları irdelemişlerdir. Lakin bize intikal etmemiştir. Çünkü birçok diyor milletin yani tasnifatları ve ilmen ortaya koydukları bize kadar ulaşmamıştır. Mesela işte burada Farsilerin diyor, Kildanilerin, Suryanilerin, Babillerin ortaya koyduğu ya da sahip oldukları ilimlerin birçoğu intikal etmemiştir. Bize diyor özellikle Yunanlıların diyor ilimleri ulaşmıştır. Bunun sebebi de Halife Memun'un büyük paralar harcayarak ve çok sayıda mütercim görevlendirerek onların kitaplarını dilimize çevirtmiş olmasıdır. Bunun dışında diğer milletlerin ilimlerinden bir şey bilmiyoruz diyor. Tabi bu manada değil yani ama daha az biliyor şüphesiz ve çok bilinen Yunanlar tabi. İşte bu çok İslam tarihinde yani çok önemli bir dönem ve ilmi yani ilmin mahiyetini ulema indinde işletilen ilmin mahiyetini ciddi manada etkileyen işte o Memun süreci. Memun, Abbasi halifesi onun döneminde hususen ve ondan önce de Ebu Cafer döneminde artık bu Yunan felsefesi ve Yunan mantığı yani Şam bölgesi özellikle Suryaniler üzerinden Arapçaya tercüme edilerek İslam ulemasına sunuldu. İslam uleması da hususen yani Yunan mantığını yani çok benimsedi ve bu Yunan mantığını da Aristo mantığını yani İslamlaştırdı. Bugün bizim mantık olarak okuduğumuz hani o ilim işte aslen Aristo mantığın İslamlaştırılmış olan halidir. Yunan tabii felsefesi yine işte Haranilerin işte Kildanilerin işte Suryan felsefesi de girdi. Diğer taraftan Fars topraklarının fethedilmesiyle Sasanilerin yani felsefesi bu Pehlevi, Zerdüştlük ve daha uzak yani Hindistan taraflarından da Hint felsefesi hatta Çin felsefesi dahi yani o doğu tarafından İslam topraklarına girdi. Ve bunlar Arapçaya özellikle Farsiler tarafından Arapçaya tercüme edildi ve bu surette İslam ulemasına sunuldu. İslam ulemasının kimisi bunları ciddi manada kabul etti ve etkilendi. Zaten işte bunun neticesinde kelam ilmi diye bir şey ortaya çıktı. Ve artık o ecnebi felsefi kalıplara göre de Allah Subhanahu ve Teala'nın zatı ve sıfatları değerlendirmeye başladılar. Ve işte bu ilk sapmalar hususen itikadı ilk sapmalarda böyle meydana geldi. Yani dolayısıyla yani burada sadece Yunan felsefesi değil, diğer toplulukların felsefeleri de İslam yani İslam ümmetini etkiledi. Şimdi tabii böyle bir şey yani bunu niye burada böyle zikrediyor İbn Haldun? Çünkü aslen bizim İslam şuurunda, İslam idrakında özellikle ilmi bahislerde yeni bir şey getirmek aslen güzel bir şey değildir. Yani bu övülen bir şey değildir. Yani bizim kültürümüzde bu nereden geliyor? Çünkü bizim kültür, bizim yani anlayışımıza, şuurumuza göre Allah Subhanahu ve Teala her şeyi beyan etmiştir. Ve her şeyi Resulüne Aleyhisselatü Vesselam'a beyan etmiştir. Resulü de Aleyhisselatü Vesselam her şeyi sahabesine radıyallahu anhuma aktarmıştır. Dolayısıyla bütün malumatlar zaten mevcuttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi bütün diğer kaynaklardan uzak tutmuştur. Sahabe de diğer bütün kaynaklardan istifade etmemiştir. Yoksa bütün o zamanda Tevrat nushaları da, İncil nushaları da ve o diğer işte milletlerin felsefeleri o dönemde sahabe de bunlardan haberdardı. Hatta kimi yani kimi suretiyle onlara kadar ulaşabiliyordu ama bunların hepsini terk etmişlerdir. Ha, kendilerini onların ilim alma Yani ilimden kastettiğim sadece şer'i ilimler değil. Yani eşyayı tasavvur etmek ve o eşyaya hükmetmek için lazım gelen bütün bilgiyi Kur'an ve sünnete hasrediyorlardı. Kur'an ve sünnet esas, bunun dışında esasa bakmıyorlardı. Asıl yani ümmetin ilim anlayışı budur. İslam ümmetinin sahabeden alan aldıkları ve ilk tabi'in, özellikle büyük tabi'in ve orta tabi'in ve küçük tabi'in, tebe-i tabi'in kuşağına kadar aslında ilim anlayışı bundan ibaret. İlim nedir? Kur'an ve sünnettir ve ben bilmiyorumdur. Ya Kur'an ve sünnette malumdur, ne manada malum, yani ya açık malumdur veyahut da işte senin Kur'an ve sünnet ona işaret etmiştir ve o işaret edene sen kendin içtihad ederek ulaşmışsındır. Kıyas ile. Tamam. Ya budur veyahut da ben bilmiyorumdur. Yani ilim aslen bundan ibaretti. Ha, dolayısıyla hani eser, yani İslami anlayışta aslen yeni bir şey getirmek, bir şey ihdas etmek, bu met edilen, övülen bir şey değildir. Dolayısıyla aslen yani bizim hani sahih ilim olarak, memduh ilim olarak kabul ettiğimiz nedir? İşte kâle fûlâ. O kâleler. O nakil. Rivayet etmek. Dolayısıyla bizim imamlarımızın kitaplarına baktığınız zaman neden ibarettir? Hep işte falan falandan falan şöyle demiştir. İşte sahabe böyle, işte tabiinden, yani imamlardan nakiller getirirler. Yoksa kendileri aslen bir şey söylemek, bu güzel bir şey kabul edilmez. Ha şimdi böyle bir hani şuur İslam ümmetine hakim olduğu için sen yeni bir ilim ortaya atıyorsun. Yani bu ilimin şeysi nedir yani? Nereden gelmiş? Bu senin kendi düzdüğün bir şey midir? Yoksa bunun bir temeli var mı? Ha, buna cevap vermeye çalışıyor Allah'ım. Tamam, dolayısıyla diyor yani evet, hani bu bizim şimdi burada konu ettiğimiz konu surette yeni bir şey, yeni bir ilim. Daha önce bunu kimse böyle gündem etmemiş. Lakin işte ister kelam ehli olsun, ister yani fakihler, usulcüler olsun, yani bunun temellerini zikretmişler. İşte bu hani sebep, musebbep ilişkisini değerlendirmişler elbette. Daha önce çok konuştuğumuz üzere ve artı başka topluluklarda da bundan bahsedilmiş. Yani bu, çünkü bunun işte işin başında başlarken size söylemiştim. Hani insan bir, hani bütün insanlarla ortak olduğumuz yönümüz var. Bir de hani Müslüman olma hasebiyle vahiyden istifade ettiğimiz için onlardan ayrıldığımız bir yönümüz var. Dolayısıyla şimdi belirli şeyler vardır. Bunlar ister İslam ehlinden olsun ister olmasın insanlarla aynıyız. Tamam, insanlarla aynıyız. Mesela işte yani İslam şeriatı, misal İslam şeriatının veyahut da Allah Subhanahu ve Teala'nın emrettiği, nehyetmesinde gözettiği işte bu darutul hamse dediğimiz o beş zaruret. İşte ne? Dinin korunması, şeysine göre, yani ehemmiyetine göre dinin korunması, canın korunması, aklın korunması, ırzın yani korunması ve malın korunması. Tam bu beş zaruret. Şeriatın bütün hükümleri, bütün şer'i ahkam bu beş zarureti korumak için. Bu beş maksadın meydana gelmesi için, tahsili için gelmişti. Bütün hükümler. Bütün emir ve nehirler. Maslahat-ül Mursel diye bir delil vardır. Yani cumhur ulema bunu delil olarak kabul ederler. Bunu delil olarak işletenler neye binaen işletiyorlar? Çünkü diyorlar ki o aslen, yani Maslahat-ül Mursel nedir? Şari onu maslahat olarak beyan etmemiştir. İlga da etmemiştir. Yani o maslahata itibar da etmemiştir. İlga da etmemiştir. Mursele yani mutlaka, yani bırakılmış manasında. Yani o maslahat şeriatta beyan edilmemiş. Cumhura göre. Doğru olan şeriatta yani herhangi bir yani hiçbir maslahat sukut edilmemiştir. Eğer maslahat ise. Ama yani beyan edilmiştir. Ama beyan tabi yani açık beyan edilmiştir veyahut da işte işaretin beyan edilmiş. Yani el muhim o başka bir bahis ama demek istediğim şimdi bu şer'i maksatlar, bu beş zorunlu maksat. Bunlara dönerse bir maslahat, o zaman o onun şer'an muteber olduğuna delildir diyorlar. Ve buna destekci olarak da neye getirirler? Çünkü bu umumen insanlık içerisinde maslahat olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu şer'an da bir delil olur. Çünkü bütün insanlık bu maksatları yani bu maslahatı celbetmeye çalışır. Tam bunda bütün şeriatlar aynıdır. İster bu İslam şeriatı olsun, ister beşeri bir şeriat olsun. Dolayısıyla bakın şimdi hani ilk şey olan, ilk rütbede olan din maslahatı, onu bir şey edelim, sona bırakalım. Ama ondan sonra gelen nedir? Can maslahatı. Yani nefsin korunması. Her bir şeriatta, ister İslam şeriatı olsun, ister beşeri şeriat olsun. Beşeri şeriattan maksat yani bu beşeri kanunlardan. İster demokratik düzen olsun, ister komünist düzen olsun, ister faşist düzen olsun, ister liberal düzen olsun, fark etmez. Her bir düzende can korunmuş mudur? Yani sen herhangi bir insanı öldürmen sana izin veriliyor mu? Hayır. Her kanun öldürmeyi nehyeder. Tam haksız yere yani. Öldürmeyi nehyeder. Bu birinci maksat bak. İkinci maksat nedir? Aklın korunması. Aklın korunması işte mesela onun için şeriat ne etmiş? İçkiyi mesela haram kılmış. İşte uyuşturucuyu haram kılmış. İşte bunun için yani senin zihnini bozacak olan belki bazı yani kimyasal maddeler veyahut da işte bazı işte dalgalar vesaire bunlar hepsine yasaklanmış. Çünkü senin yani aklını bozacak olan her şeyi şeriat nehyetmiş. Peki la beşeri şeriatlarda nehyedilmiştir. Dolayısıyla hiçbir yani bak yani hani nehyedilmiş mutlak surette nehyedilmemiş ama ne edilmiş? İşte belirli mesela bütün ülkelerde içki yasağı vardır belirli bir yaş altında. Veyahut da belirli şartlarda. İşte senin mesela Amerika'da 21 yaş altında içki satımı yasak. İşte Türkiye'de 18, Avrupa'da 18. İşte araba kullanacağın zaman içki içmen yasaktır. Belirli mekanlarda içki içmen yasaktır vesaire. Yani o içkiye yönelik bak yasak gelmiş. Niye yasak gelmiş? Çünkü o mekanlarda veyahut da o eylemlerde veyahut da işte o yaş sınırında, yaş sınıfında aklın muhafazası kastediliyor. Tamam. Onun için araba kullanan içki içmesi yasaktır. Çünkü eğer içki içerse aklı örtülecek. Dolayısıyla kazaya vesaire. Yani bak yani o aklın muhafazası her şeriatta ister bu dini yani şer'i şiat, İslam şeriatı olsun ister beşeri gayri İslami şeriatı olsun akıl koruma altındadır. Bunun gibi neslin veyahut da malın korunması da her bir şeriatta hırsızlık yasaktır. Hatta iştiraki düzenlerde dahi yani komünist düzenlerde dahi hani mal mefhumu aslen olmayan yani mülkiyet mal yani mülkiyet mefhumu aslen bir fert mülk sahibi olmaması gereken öyle topluluklarda dahi yine bir mülkiyet kavramı var, mefhumu var ya. Bir mülkiyet var yani bu benim evim. İşte benim arabam, benim karım, benim çocuklarım. Hani orada yani tamamen ibahi değil. Dolayısıyla yani orada da yine bütün bu yani kanunlarda mal yine koruma altındadır. Aynı şekilde de yine nesep. Dolayısıyla aslen hani bu şimdi bu ibahilik yani şu bizim dönemimizde artık yaşanan ibahilik bu aslen insanlığı tamamıyla şaz olan bir şey. Yani bunu kafir milletler de hiçbir zaman böyle bir azgınlığı aslen kabul etmiyorlar. Tamam, ama yani şu dönemde bu yani cinsel sapkınlıklar, bunlar insanlık tarihinde de yani nadir görülmüş olan olaylar. Bunlar genelde bu şeye dereceye ulaştığında genelde cezada yani gecikmiyor. El muhim, demek istediğim yani bunlar bunun gibi yani bu nasıl yani bütün insanlar arasında aynı olan şeyler vardır. Tam bu yönüyle biz diğer insanlardan ayrılmıyoruz. Çünkü aynı işte doğası aynı olan, tabiatı aynı olan şeylere tabiiz. Dolayısıyla her insan canının korunmasını ister. Bu için Müslüman veya da Müslüman değil aranmaz. Ve her insan malını korumak ister. Her insanın işte bir ihtiyaçlarını gidermek için işte bir araya gelme dürtüsü vardır. Tamam, bu bütün insanlarda ortaktır. Dolayısıyla elbette şimdi bu şeylerde daha önceki milletleri veyahut da Müslüman İslam milletinin başkalarında da böyle şeyler görülmüştür muhakkak. Ha diyor ki işte bazı başka topluluklarda da bu benim bahsettiğim bu Elmul Umran dediği şey yani benim söyleyeceğim surette değil ama belirli cüzleriyle, belirli yönleriyle dile getirilmiş. Mesela diyor Mesudi'nin naklettiği Fars bilgesi Mubezan'ın hükümdar, burada hükümdar demiş ama yani Mubezan hükümdar değildi. Bilakis yani rahip gibi yani din adamı yani kadı konumunda yani din adamı bir din adamı şeylerin Fars yani Sasaniler döneminde meşhur yani sözleriyle meşhur olan birisidir Mubezan. O mesela diyor ki ey hükümdar, devlet ancak şeriata uymakla, Allah'a itaat etmekle, tabi böyle tercüme etmiş. Tercüm yani o tabi burada maksut yani ibadet ettikleri ilah. Tabi ama şöyle bir şey de var, zerdüştlük, kimisi zerdüştlük dinini semavi dinlerden atfediyor. Ama tahrif edilmiş. Yani aynı Hristiyanlık, Yahudilik gibi semavi hak bir din olduğunu ama tahrife uğramış bir din olarak yani ispat etmeye çalışanlar da var. Allahu alem. Ve onun emir ve yasaklarına göre hareket etmekle kuvvet bulup yücelir. Şeriat devlet ile, devlet kendi işlerini görerek görecek kişiler ile ve bu kişiler de mal ile ayakta durur. Mal sahibi olmak kalkınmak, kalkınmak da adaletle mümkün olur. Adalet ise insanların arasına dikilmiş bir terazidir. İnsanların arasında kurulmuş dengedir. Bu teraziyi Rab dikmiştir ve onu ayakta tutacak bir görevli tayin etmiştir. İşte bu görevli hükümdardır. Yani burada o daha sonra işte bahsedeceği toplumun o ayaklarını yani ne etmiş? Mubezan da dile getirmiştir. Dile getirmiştir ama tafsilatını getirmemiştir. Veyahut da diyor Enuşirvan, bu Nuşirvan-ı Adil diye meşhur yine Fars hükümdarlarından. Hatta Kısra lakabın ilk alan budur. O da diyor ki devlet asker ile, asker de mal ile ayakta kalır. Mal vergi ile, vergi kalkınmışlık ile, kalkınmışlık adalet ile, adalet valilerin işlerini düzgün yapmalarıyla, valilerin işlerini düzgün yapması da vezirlerin işlerinde sağlam olmasıyla sağlanır. Bunların hepsinden önce ise hükümdarın halkının durumunu bizzat takip etmesi ve onları yola getirmeye muktedir olması gelir. Böylece yönettiklerin ona değil, onun yönettiklerine hakim olması sağlansın. Yani o ilişkiler ha, o bir şey bir şeyi gerektiriyor. Aradaki alakalar, o nispetler. Bu konu zaten o. İşte daha sonra tafsil edecek. İnsanlar ellerinde dolaşan ve Aristo'ya nispet edilen siyaset isimli kitapta da bu konuya uyan bir bölüm vardır. Ancak konu gerektiği ölçüde ele alınmamış, deliller yeterli verilmemiş ve başka şeylerle karıştırılmıştır. Aristo o kitapta Mübezan ve Enoşirvan'dan naklettiğimiz yukarıdaki sözleri işaret ediyor ve o sözleri başı ve sonu belli olmayan bir daireye benzeterek söylüyor. Bir daire olarak. Daireye benzeterek şöyle söylüyor. Dünya bir bostandır ve o bostanı koruyan duvar devlettir. Devlet kanunla yaşayan bir kuvvettir. Kanunu uygulayıp tatbik eden hükümdardır. Hükümdarlık askerlerin desteklediği bir düzendir. Askerleri ayakta tutan maldır. Mal halkın topladığı rızıktır. Halk adaletle korunup gözetilen kölelerdir. Adalet dünyanın kendisiyle ayakta durduğu cana yakın bir dosttur. Dünya bir bostandır. Tekrar başa dönüyor. Yani bütün bu şeyler, yani işte daha biraz sonra kendisi de değineceği, bunlar hepsi birbirini meydana getiren bir düzen. Tam o düzenle toplum meydana geliyor ve o toplumda ne için? Kendi içerisinde bir, yani bir, yani bir organizma gibi, kapalı bir organizma gibi çalışıyor. Onu demek istiyor. Sonra diyor işte bu, yani bu sözü, yani bu Aristo'nun sözü, kendi yani tefekkür yoluyla elde ettiği bir söz. Biz diyor bunu Allah Azze ve Celle bizi muvaffak kılmasıyla bu neticeye vardık. Orada da yani biz onları onlardan almadık. Biz bu konuda kendi kaynaklarımızdan beslenerek bu söyleyeceğimiz şeylere vardık diyor İbn Haldun rahimullah. Tamam. Şimdi bu kitapta açıklayacağız. Yani bu konuyu açıklayacağız ve burada özellikle iki şeyin üzerine bina edecek. Birincisi insanın has özellikleri, diğer dünyada yaşayan bütün hayvanlardan insanı ayıran özelliklere sahip olması bir mesele. İkincisi de insanın beraberliğe ve dostluğa duyulan düşkünlük ve ihtiyacı. Tamam, özellikle bu iki mesele var yani. İnsanı, yani bu bahiste iyi anlaşılması gereken, daha sonra da işte namazdan sonra inşallah devam ederiz. Bu iki unsur. Bir, insana özel, yani insanın bu dünyada bütün diğer yaşayanlardan ayıran özellikleri ve insanın o toplumsal yönü, hep yani bir araya gelme rağbetine sahip olması. Diyor bunu inşallah tafsil edeceğiz. Ve bunu altı, ilkin konuya girmeden aslen, diyor burada fasıl olarak ele alacağız diyor. Yani altı, burada altı bölümü ayırıyor. Birinci bölüm, genel olarak toplumsal yaşam çeşitleri ve yeryüzündeki iskan yerleri. Bu bir konu, birinci bölümde bunu işleyecek. Yani beşeri umran dediği, o beşeri insanın toplumsal yaşamı genel itibarıyla bunu işleyecek. İkincisi, bedevi toplumun yaşamı. Bedevi kabileler ve barbar toplumlar, yani bedevi umran. Sonra üçüncü konu, devletler, hilafet, hükümdarlık ve hakimiyetin dereceleri. Hakimiyet konusunu tafsil edecek. Dördüncü olarak şehir toplumun yaşamı, yani hadari umran, bunu konu edecek. Ülkeler ve şehirler. Beşincisi sanayi, geçim, kazanç ve bunun yolları. Altıncısı ilimler elde edilmesi ve öğrenilmesi. Altı bahis. Yani bu kitabın altı bahsi bunlar. Altı kitabı, altı bölümü, her bir bölümü kendi içerisinde tafsil edecek. Bu sır, bu yani bu altı bölümü ayrılması bu sıradadır. Bu sıraya göre ayırıyor. Kasıtlı. Çünkü meydana getiren, yani biri diğerinin sebebidir. Birincisi, yani genel olarak bir, yani insanı o beşeri umranı önce bir izah ediyor. Yani o beşeri umranı meydana getiren tabiatı nedir? Birincisi. O ikinci olarak bedevi toplum. Çünkü işte o, şimdi onu inşallah bugün okuruz. O toplumu meydana getiren tabiatı onu bir araya gelmeye itiyor. Tabiatı bu. İnsan yani medeni bir varlıktır. Medeni ne manada? Yani toplumsal bir varlıktır. Ha o ilk toplum, bak toplumun ilk aşaması nedir? Bedevi umrandır. Bedevi topluluk. Ha bedevi topluluk nedir? İnşallah izah edecek. Ha bedevi topluluk, yani o topluluk bir araya geldiği zaman orada o toplumun bir araya gelmesiyle ihtiyaç duyulan en önemli şey nedir? O da tabiatındadır. İdare. Dolayısıyla bak üçüncü konusu devletler, hilafet, hükümdarlık ve hakimiyetin dereceleri. Toplumun meydana gel, bak yani anlaşıldı. Yani insanın tabiatı bu. Bir araya gelir. Ha pekala insanı bir araya getiren nedir? İşte o bedevi ruhudur, o asabiyetleri. O insanları bir araya getirir. Bir araya geldiği zaman lazım gelen nedir? İdareci. Çünkü o insan toplumunu yöneten birileri lazım. İdareci ve teba bir araya geldiği zaman topluluk meydana gelmiştir. Ha bu topluluk şimdi neyi meydana getirir? Şehirleşmeyi, yani hadari bir topluluk meydana getirir. Onun için o dördüncü sırada. Şehir toplumun yaşamı. Hadari umuran. Ha şimdi o şehir hayatı meydana geldiği zaman bu sefer ne eder? Artık o insan toplumu üretmeye başlar. O üretim işte sanayi, geçim, kazanç ve bunun yolları. Kazanç yolları meydana geldiği zaman, yani bir zenginleşme var olduğu zaman insan ne etmeye başlar? Düşünmeye başlar. Onunla beraber ilim gelir. Tamam, ilim son hat. Yani bu bütün bu şeyin ve piramidin ucunda duran ilimdir. Ha ilim ne işin gerçeği? Tekrar başa dönüyor. Çünkü ilmin var olmasıyla o umran, o beşeri umranın genel hatları da ona göre ilmin yani derinliğine ve ilmin yani doğruluğuna göre o genel hatları da yine değişiyor, genişliyor. İşte ıslah ediliyor vesaire. Dolayısıyla hani bu bir toplumun dünyevi yani zenginliği ne kadar ileri seviyede ise fikri düzeyi de o kadar ileri seviyededir. Bir toplum ne kadar günlük ihtiyaçları peşine koşuyorsa o kadar da fikri seviyesi düşük olur. Yani o yani birbirini tetikleyen şeyler. Dolayısıyla bu sıralama kasıtlı. Ha şimdi ilkin genel olarak toplumsal yaşam demiş. Yani beşeri umran. Bundan başlayacak. İnşallah namazımızı kılalım. Sonra devam ederiz.